Ayrım 34, sayfa 452. Buradaki bütün odalar bunlarla mı dolu? Üst kattaki iki odada resim yerine heykeller, modeller ve bazı eşyalar var. Ama genel olarak böyle. 13 oda dolusu resim var madam. Bu en küçüklerinden biri. Aman tanrım. Uzak köşelerde düzgünce dizilmiş tozlu raflara, sonra da elimdeki resme baktım. Küçük kız ciddiyetle bana bakıyordu. Bu resimlerin her birinin başka bir insana ait olduğu o anda kafama dank etti. Her biri bir zamanlar birilerinin duvarına asılıydı ve hayranlıkla izleniyorlardı. İnsanlar onları almak için para biriktirmiş, bu resimleri yapmış ya da onları günün birinde çocuklarına bırakmayı hayal etmişti. Sonra Dans'ın birkaç kilometre ötedeki cesetleri nasıl elden çıkaracaklarına dair sözlerini anımsadım. O kötücül ve sert yüz ifadesini anımsayınca ürperdim. Küçük kızın resmini dikkatle yerine koyup üzerine örttüm. Haydi Karabowski, alt kata inelim. Bana bir fincan kahve getirebilir misin? Akşam olmuştu. Hava sıcaklığı yükseliyordu ve deponun havası durgunlaşıyordu. Register gazetesi için depoyla ilgili bir yazı yazdım ve Women's Home Combination dergisi için de genç askerlerin eve dönüş ümitleri üzerine bir makale yazmak için Karabowski ve Rogerson'la röportaj yaptım. Sonra bacaklarımı biraz hareket ettirmek ve sigara içmek için dışarı çıktım. Askeri jipin kaputuna oturdum ve metalin sıcaklığını pamuklu pantolonumda hissettim. Yollar neredeyse tamamen sessizliğe gömülmüştü. Ne kuş vardı ne de bir ses. Sirenler bile susmuştu. Sonra kafamı kaldırıp güneşe karşı gözlerimi kısarak bana doğru gelen kadına baktım. 60 yaşından büyük görünmese de yürümek için büyük çaba harcıyormuş gibi aksıyordu. Havanın sıcaklığına rağmen başını örtmüştü ve kolunun altında bir bohça vardı. Beni gördüğünde durup etrafına bakındı. Yolculuğum ertelenince çıkarmayı unuttuğum kol bandımı gördü. İngiliz, Amerikalı. Bunu da kabul etmiş gibi başını salladı. Resimleri buraya saklıyorlarmış öyle mi? Hiçbir şey söylemedim. Casusa benzemiyordu ama ona ne kadar bilgi vereceğimi bilmiyordum. Tuhaf şeyler yaşıyorduk. Kolunun altındaki bohçayı uzattı. Lütfen bunu al. Bir adım geriledim. Bir süre bana baktı ve örtüyü açtı. İlk bakışta onun bir kadın resmi olduğunu gördüm. Lütfen bunu alın, oraya koyun. Resmin oraya konmasını neden istiyorsun hanımefendi? Orada olmaktan utanmış gibi arkasına bakındı. Lütfen alın, onu evimde istemiyorum. Resmi ondan aldım. Uzun, kızıl saçlı, benim yaşlarımda bir kadının resmiydi. Kusursuz bir güzelliği yoktu ama gözlerinizi ondan alamamanıza yol açacak kadar etkileyici bir yanı vardı. Bu sizin mi? Kocamındı. Onda yüzünü pudralayan büyük annelerin sevecen ifadesini gördüm ama resme baktığında yüzünde kederli bir ifade belirdi. Ama bu çok güzel bir resim. Neden böyle güzel bir şeyden kurtulmak istiyorsunuz? Onu evimde hiç istemedim dedi kadın. Kocam zorla evde tuttu. 30 yıl boyunca bu kadının yüzünü evimde görmek zorunda kaldım. Yemek yaparken, temizlik yaparken, kocamla otururken hep ona bakmak zorunda kaldım. Ama bu yalnızca bir resim dedim ona. İnsan bir resmi kıskanabilir mi? Kadın beni neredeyse duymamıştı. 30 yıl boyunca benimle dalga geçti. Kocamla bir zamanlar mutlu bir evliliğimiz vardı ama bu kız onu mahvetti. Ve evliliğimiz boyunca her gün o yüze katlanmak zorunda kaldım. Ama artık kocam öldüğüne göre bu kızın bana bakmasına gerek yok. Ait olduğu yere dönebilir. Ona baktığımda kadın elinin tersiyle gözlerini sildi. Onu almak istemiyorsan yakabilirsin. Resmi aldım. Başka ne yapabilirdim ki? Evet, şimdi masamın başına döndüm. Dans hayalete benzer bir suratla gelmiş, yarın onunla gidebileceğimi söylemişti. Görmek istediğinden emin misin tatlım dedi. Hoş bir manzarayla karşılaşmayacaksın. Bir hanımefendiye uygun bir yer değil. Ne zamandan beri bana hanımefendi diyorsun diye espri yaptım ama onun şaka yapacak hali yoktu. Dans benim sandalyeme oturdu ve başını ellerinin arasına gömdü. Ona baktığımda geniş, yaşlı omuzları titremeye başladı. Ne yapacağımı bilemez halde orada duruyordum. Sonunda çantamdan bir sigara alıp yaktım ve ona uzattım. Sigarayı alıp elini kaldırarak teşekkür etti ve başını kaldırmadan gözlerini sildi. O anda biraz gerildiğimi hissettim. İnanın bana, en kolay ben kolay kolay gerilmem. Bugün için teşekkürler. Çocuklar iyi iş çıkardığını söylediler. Ne sebeple ona resimden bahsetmediğimi bilmiyorum. Aslında bahsetmeliydim ama bu resim o lanet depoya ait değildi. Yaşlı Alman kadın da resimdeki kız ona bakmadığı sürece ona ne olduğunu umursamıyordu. Bir de ne var biliyor musunuz? Bir evliliği sarsacak güçte bir resme sahip olmak içten içe hoşuma gitmişti. Hem kız da güzeldi. Gözlerimi ondan alamıyordum. Burada yaşayanlar da hesaba katıldığında güzel bir şeye bakmak hoş bir duyguydu. Marian Andrews önündeki defteri kapattığında duruşma salonu sessizliğe gömülmüştü. Liv öyle büyük bir dikkatle dinliyordu ki bayılacak gibi hissetti. Yan tarafa gözlerini kaydırıp Paul'e baktı. Dirseğini dizine yaslamıştı ve başı öne eğikti. Yanında oturan Jane Dickinson da öfkeli bir ifadeyle not alıyordu. Çanta. Angela Silver ayağa kalktı. Doğru mu anlıyoruz Bayan Andrews? Ardında bıraktığın kadın altlı resim annenize verildiğinde o depoya hiç girmemişti. Aynen öyle efendim. Şimdi tekrar edelim. Depo yağmalanmış sanat eserleri, çalınmış sanat eserleriyle doluyken annenize verilen bu özel resim depoda değildi. Evet efendim. Onu Alman bir kadın vermiş, defterde yazıldığı gibi. Sayın Yargıç, Luan Baker'ın kendi el yazısıyla yazılmış bu resim defter, resmin koleksiyon noktasına hiç konmadığını kesin bir şekilde kanıtlamaktadır. O resmi hiç istemeyen bir kadın ona vermişti, kurtulmak için. Ne sebeple verdiğini bilmiyoruz. Belki resimdeki kızı kıskandığı için, belki de geçmişe dair bir pişmanlık yaşadığı için. Burada asıl önemli olan, imha edilmek üzere olan bu resmin hediye edilmesidir. Sayın Yargıç, şu son iki haftada o döneme ait birçok resim gibi bu resmin kaynağının da bilindiği ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte şu anda kanıtlayabileceğimiz bir şey varsa... O da resmin el değiştirdiği son iki seferde herhangi bir sorun olmadığıdır. David Halston, 1977'de onu karısı için meşru bir şekilde almıştır ve elinde bunu kanıtlayabileceği bir faturası da var. Ondan önce resmin sahibi olan Luan Baker'a da 1945'te hediye edilmişti ve dürüstlüğü ve doğruluğuyla tanınan bir kadının notlarıyla da bu yazılı olarak kanıtlanmıştır. Bu sebeple ardında bıraktığın kadın asıl sahibinde kalmalıdır. Resmin onun elinden alınması yasaları hiçe saymak olur. Angela Silver oturdu. Paul ona baktı. Göz göze geldikleri o kısacık anda Liv onun yüzündeki hafif tebessümü görmüştü. Öğle yemeği için duruşmaya ara verilmişti. Marian arka basamaklarda sigara içerken mavi çantasını bileğine takmış, gri yolu izliyordu. Liv'in yaklaştığını gördüğünde imalı bir tavırla ''Harika bir şey değil mi?'' dedi. ''Muhteşemdin.'' Ah, itiraf etmeliyim ki çok eğlendim. Şimdi annemle ilgili sözlerini geri almak zorunda kalacaklar. Kendisine ait olmayan bir şeyi kesinlikle almayacağını biliyordum. Başını sallayıp sigarasının külünü sildi. Ona korkusuz Bayan Baker derlermiş. Liv sessizce parmaklıklara yaslandı. Soğuk havaya karşı yakasını kaldırdı. Marian sigarasından uzun ve derin nefesler çekiyordu. Liv gözünü ileriye dikip, ''O buldu değil mi?'' dedi. ''Ah tatlım, kimseye bir şey söylemeyeceğime söz verdim.'' Marian ona dönüp suratını buruşturdu. ''Belki bunu söylediğime pişman olabilirim ama o zavallı adam senin için yanıp tutuşuyor.'' Christopher Jenks ayağa kalktı. ''Bayan Andrews, basit bir soru sormak istiyorum. Anneniz bu inanılmaz derecede cömert, yaşlı kadına adını sormuş mu?'' Marian Andrews gözlerini kırpıştırdı. ''Hiçbir fikrim yok.'' Liv gözlerini Paul'den alamıyordu. Ona sessizce ''Bunu benim için mi yaptın?'' diye sordu. Nedense Paul artık ona bakmıyordu. Sıkıntılı bir ifadeyle Jane Dickinson'ın yanına oturmuş, saatini kontrol edip kapıya bakıyordu. Liv her şey bittiğinde ona ne söyleyeceğini bilemiyordu. ''Tanımadığınız birinden alamayacağınız kadar sıra dışı bir hediye bu. Çılgın zamanlarda çılgın hediyeler verilebilir. Bence o günleri yaşamanız gerekiyordu.'' Duruşma salonunda hafif bir kıkırdama oldu. Marian Andrews hafifçe yalpaladı. Liv eksik bir şeyler kaldığını fark etmişti. ''Annenizin bütün yazılarını okudunuz mu?'' ''Ah tanrım elbette hayır.'' dedi Marian. ''Orada 30 yıllık bir birikim var. Onları dün gece bulduk. Yani buldum.'' Gözleri hafifçe titreşti. ''Ama en önemlisi resmin kendisine nasıl verildiğini anlattığı kısım. Buraya getirdiğim o notlar...'' Marian verildiğini sözünü vurgulayarak söyleyip Liv'e bakmış başını sallamıştı. ''O halde Luan Baker'ın 1948 yılına ait notlarını okumadınız.'' Kısa bir sessizlik oldu. Liv, Henry'nin kendi notlarına baktığının farkındaydı. Jenks, elini uzattığında avukat ona bir kağıt verdi. ''Sayın Yargıç, 11 Mayıs 1948 yılına ait taşınma adlı bölümü açabilir misiniz?''
''Ne yapıyorlar?''
Liv yeniden davayla ilgilenmeye başlamıştı. Sayfaları inceleyen Henry'e dönmüştü. "Bakıyorum," diye fısıldadı Henry. Burada Luan Baker, evini Essex County'den Saddle River'a taşındığından bahsediyordu. "Doğru," dedi Marion. "Saddle River'a taşındı. Ben orada büyüdüm." "Evet, burada o taşınmayı detaylıca anlattığını göreceksiniz. Tavalarını bulamadığından, açılmamış kutularla kuşatılmış olmaktan yakınıyor. Sanırım hepimiz bunu anlayabiliriz. Ama evin içinde gezinip..." Her kelimeyi vurgulayarak söylüyordu. Lizzle'ın resmini asacak uygun yer arıyordu. Lizzle. Liv, gazetecilerin notlarını nasıl karıştırdıklarını izliyordu. Ama onu asıl rahatsız eden o isme aşina olmasıydı. "Lanet olsun," dedi Henry. Jenks de o ismi biliyordu. Sam Flaherty'nin adamları onlardan bir adım öndeydi. Öyle vakti hepsi notları okumuş olmalıydı. "Sayın Yargıç, şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda Alman ordusunun kayıtlarına dikkatinizi çekmek istiyorum. 1916'da Saint Peron'a konuşlanan komutan, birliğini Le Cocruge'e getiren adam Friedrich Henken'di. Söylediklerinin anlaşılması için duraksadı. Kayıtlara göre oraya konuşlanan tek kişi de Edouard Lefebvre'in resmine hayran olan Frederick Henken'di. Şimdi salondakilere, Berchtesgaden bölgesindeki 1945 nüfus sayımı sonuçlarını göstermek istiyorum. Emekli komutan Friedrich Henken ve karısı Lizzle, komutanın emekliliğinden sonra buraya yerleşmişler. Koleksiyon noktasından yalnızca birkaç sokak ötede oturuyorlarmış. Geçirdiği çocuk felci yüzünden karısının ayağının aksadığı da kaydedilmiştir. Karşı tarafın avukatı yine ayaktaydı. Bu da ikinci dereceden bir bilgi. Sayın Yargıç, biz komutan Friedrich Henken'in resmi 1917'de Le Cocruge'dan aldığını iddia ediyoruz. Başka bir kadına ait böylesine etkileyici bir resmi evinde istemediği için haklı sayılabilecek karısının itirazlarına karşın onu evine götürmüştür. Komutan ölene kadar da resim o evde kalmış. Ancak Bayan Henken o resimden kurtulmayı o kadar çok istemiş ki onu birkaç sokak ötede milyonlarca sanat eserinin konulup bir daha da görünmediği bir yere götürmüş. Angela Silver oturdu. Jenks yeni bir enerjiyle devam ediyordu. Bayan Andrews, anneniz o günlere dair anılarına geri dönelim. Şu paragrafı yeniden okur musunuz? Aynı deftere kaydedilmiş bir not. Burada Luan Baker resim için evinde mükemmel bir yer buluyor. Onu ön salona koyar koymaz rahatlamış göründü. Orada güneş ışığına doğrudan maruz kalmıyordu ama güneye bakan pencereden sızan ışık ona renk veriyordu. Her nasılsa şimdi çok mutlu görünüyor. Marion annesine ait tamamen yabancı olduğu sözleri okuyordu. Liv'e baktı ve bu işin nereye varacağını anlıyormuş gibi af dilercesine baktı. Çiviyi kendim çaktım. Howard bu işi yaptığında duvarda yumruk büyüklüğünde bir delik açıyor. Ama onu tam asacakken resmi çevirip arkasına tekrar baktım. Sonra yine o zavallı kadını ve hüzünlü, hayata küsmüş ifadesini anımsadım. Sonra da savaştan beri unuttuğum bir şeyi anımsadım. Bunun önemsiz olduğunu düşünmüştüm hep. Ama Lizzle o resmi bana verirken fikrini değiştirmiş gibi bir an geri çekildi. Sonra arkasını çevirip bir şeyi yok etmeye çalışırcasına sildi. Çılgınlar gibi sildikçe siliyordu. Öyle sert siliyordu ki parmakları kırılacak sandım. Salondakiler kımıldamadan dinliyordu. Şimdi arkasına tekrar bakıyorum. Tıpkı o zaman baktığım gibi. Ve o anda o zavallı kadının bu resmi bana verirken aklını gerçekten kaçırmış olabileceğinden şüphe ettim. Çünkü resmin arkasına ne kadar uzun bakarsanız bakın, resmin adı dışında tebeşir izinden başka hiçbir şey görünmüyordu. Aklı başında olmayan birinden bir şey almak yanlış mıydı? Bunu hala çözebilmiş değilim. Açıkçası dünya zaten bütünüyle aklını kaçırmış gibi görünüyordu o zamanlar. Kamplarda yaşananlar, yetişkin adamların çocuklar gibi ağlaması ve başkalarına ait milyon dolarlar değerindeki eserlerin sorumluluğunun bana verildiği bir dünyada yaşlı Lizzle'ın parmaklarını kanatana kadar olmayan bir şeyi silmeye çalışması çok doğal görünmüştü. Sayın Yargıç, bunun ve Lizzle'ın soyadını söylememesi sebebiyle onun kimliğini özellikle gizlediğini ya da resmin kaynağını yok etmeye çalıştığını düşünüyoruz ki gerçekten de başarılı olmuş. Adam duraksayınca ekibinden biri gelip ona bir kağıt uzattı. Christopher onu okuyup derin bir nefes aldı. Gözleri duruşma salonunu inceliyordu. Yeni edindiğimiz Alman nüfus sayımına göre Sophie Lefer, Strohen kampına geldikten kısa bir süre sonra İspanyol gribine yakalanmış. Hemen ardından da ölmüş. Liv adamın sözlerini uğulduyan kulaklarıyla dinliyordu. İçindeki titreşim fiziksel bir darbenin ardından gelen şoka benziyordu. Sayın Yargıç, bu salonda sürekli tanık olduğumuz üzere Sophie çok büyük haksızlıklara uğramış. Şimdi varislerine de çok büyük bir haksızlık yapılmaktadır. Kocası, itibarı, özgürlüğü ve sonunda da hayatı ondan çalınmış. Ondan geriye kalan tek şey de ona en büyük hatayı yapan adam tarafından ailesinin elinden alınmış. Bu yanlışı düzeltmemin tek yolu, her ne kadar geç kalınmış olsa da resmin Lefevre ailesine iade edilmesidir. Liv adamın son sözlerini güçlükle duymuştu. Paul alnını ellerine yaslamış oturmuştu. Liv, Jane Dickinson'a baktı ve göz göze geldiklerinde bu davanın artık yalnızca bir resim için yapılmadığını fark etti. Duruşma salonundan ayrıldıklarında Henry bile üzgün görünüyordu. Liv devasa bir yaratığın ayaklarının altında kalmış gibi hissediyordu. Demek ki Sophie kampta yapayalnız ve hasta olarak ölmüş, kocasını bir daha görmemişti. Salonun diğer tarafında yüzü gülen Lefevre'lere baktığında onları anlamaya çalıştı. Gerçekten büyük bir hatanın düzeltildiğini düşünmeye çalıştı. Ama Philip Bassett'in sözlerini, ailede Sophie'nin adının anılmasının yasaklandığını söylediğini anımsadı. Sophie ikinci kez düşmana teslim ediliyormuş gibi hissediyordu. Bir yakınını kaybetmiş gibiydi. Henry onu arka güvenlik bölümünden geçirirken, "Bak, yargıcın ne karar vereceğini bilemeyiz," dedi. "Hafta sonu bu konu üzerinde kafa patlatma. Şu anda yapabileceğimiz bir şey yok." Liv ona gülümsemeye çalıştı. "Teşekkürler Henry. Seni ararım." Bir öğleden sonrasından çok daha fazlasını geçirmiş gibi mahkeme binasından kış güneşine çıktığında kendini tuhaf hissetmişti. Buraya doğruca 1945'ten çıkıp gelmiş gibiydi. Henry ona bir taksi çağırdı ve sonra da onu uğurlayıp gitti. Paul'ün güvenlik kapısında durduğunu da o sırada gördü. Liv'i bekliyormuş gibi bakıyordu ve sonra yanına geldi. Paul korkunç bir ifadeyle "Affedersin," dedi. "Paul yapma. Ben gerçekten her şey için özür dilerim." Son kez göz göze geldiler ve Paul, Seven Stars barından çıkan müşterileri, dosyalarını el arabalarında taşıyan asistanları görmezden gelerek oradan uzaklaştı. Liv onun kambur, başını eğerek yürüyüşünü izlerken bugün onun için yaptıklarını düşündü. "Paul!" Trafiğin içinde sesini duyurabilmek için iki defa bağırmak zorunda kalmıştı. "Paul!" Paul döndü. Liv onun göz bebeklerini bu mesafeden bile görebiliyordu. "Biliyorum." Güzel kıyafetli ve biraz kırgın, uzun boylu adam bir süre öylece durdu. "Biliyorum. Denediğin için teşekkürler." Bazen hayat adım atarken önümüze çıkan engellerden ibaret olabiliyordu. Bazen de körü körüne bir şeyin peşinden gitmekti. Bir şey içmek ister misin?" Liv yutkundu. "Şimdi." Paul bakışlarını yere dikip tekrar ona döndü. "Bana bir saniye izin verir misin?" Paul mahkeme merdivenlerine yöneldi. Liv o sırada avukatla derin bir sohbete dalan Jane Dickinson'ı gördü. Paul, Jane'nin koluna dokundu ve aralarında bir şeyler konuştular. Liv biraz gerilmiş, zihninde bir düşünce dolaşmaya başlamıştı. Ona ne söylüyor? Sonra arkasına dönüp taksiye binerken bu düşünceyi zihninden atmaya çalıştı. Taksinin camından baktığında Paul atkısını boynuna sararak tekrar merdivenlere iniyordu. Jane Dickinson gevşekçe tuttuğu dosyalarıyla taksiye bakıyordu. Paul taksinin kapısını açıp oturdu ve kapıyı sertçe kapattı. "İşi bıraktım," dedi. Sonra derin bir nefes alıp Liv'in eline uzandı. "Evet, şimdi nereye gidiyoruz?"